Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli seyircilerimiz, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Bizler Cami-i Kebir'de yine Ayasofya'da sizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını birazcık olsun hatırlatmak, belki o güzelliklerle buluşturmak üzere geldik. Cami, mekan cami. Anlattığımız konu da cami. Efendimizin bir ismi de camidir. Bütün güzellikleri içinde barındıran, çirkinlikleri de dışarıda bırakan, güzellikleri içinde barındıran bir camiyle cami olan Efendimizi, el cami olan Allah Teala'ya sığınarak ve ondan medet-ü inayet isteyerek inşallah sizler için açıyoruz. Ve kıymetli Hattat kardeşimiz, Hafız Hüseyin Üstadımız yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismi şerifini bize yazacak ve programımızın sonunda Efendimizin bir ismiyle daha tanışmış olacağız efendim. Evet, Bedir gazası ile alakalı konuşuyorduk kıymetli dostlar. Bedir gazası başlamıştı ve Bedir'le birlikte sahabe-i kiram hazaratının o cengaverliği, o karşılarında her türlü açıdan donanımlı gibi görünen ordunun aslında eksikliği, ashabla yüzleşen bu küffar ordusunun tam da karşısına dikilmiş ve gerçeklik, esas hak vücut bulmuştu. Hani geçen sohbette arz etmiştim, tam bir Bedir. Gecenin karanlığını yırtan ve artık inkar edilemeyecek güzellikte doğan bir ay gibi Bedir, İslam ufkunda ve müşriklerin, dünyanın o karartmış olduğu dünyada bir aydınlık olarak zuhur edecektir. Bedir gazasının detaylarına şöyle bir bakarsak, Bedir gazasının safhalarına, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetine dua etmesi var. Ya Rabbi, şunlar bir avuç insandır. Senin dinini teyit etmek için işte inanmışlar olarak burada bulunmaktadırlar. Eğer bunlar helak olur, eğer bunlar bugün burada yenilirlerse İslam da hezimete uğrar. Ya Erhamer Rahimin, bize nusret ve muzafferiyet ihsan eyle diyerek duada bulunuyor. Aleyhissalatü vesselamın bu duasından sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz'den gelen bir rivayette iki cihan serveri Efendimiz şöyle biraz sanki mihman oluyormuş gibi, sanki uykuya dalıyormuş gibi karargahında, daha doğrusu karargah olarak kendisine tayin edilmiş olan çadırda şöyle bir gözlerini mübarek yumdular ve tebessüm ederek kalktılar. Hazreti Ebubekir Efendimiz merakla, bakışlarıyla veya sözüyle ne olduğunu sorunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz, müjde ya Ebubekir, Cibril'i gördüm, melekleri gördüm. Onlar şu anda bize yardım için geliyorlar. Artık muzafferiyet bizimdir diyerek hemen kalkıp zırhıyla beraber doğrulmuştur. Ve işte hakikaten de ayet-i kerimede de gökten meleklerin indiğini ve meleklerle teyit olunduğunu, o ordunun Allah'ın melekleri tarafından kuvvetlendirildiğini ve böylece nusret olduğunu açıkça ifade eder. Hatta Mekke'li müşrikler bile, biz Müslümanlarla karşılaştık, tamam sayımız çoktu falan ama sen onları görmen lazımdı. Ebi Leheb'e haber gittiğinde ileride anlatacağız. Onlar bile ne kadar büyüktü, ne kadar kocamandı, yükseklerdi falan deyince Ebu Rafi öyle diyecektir Ebi Leheb'in yanında. Siz onları insan mı zannediyordunuz? Onlar Allah'ın gönderdiği meleklerdi. Hiç aklınız çalışmıyor mu? O devasa kişilerin nasıl sizin tanıdığınız Mekke'den giden veya en fazla Medine'deki insanlar olduğunu düşündünüz ki? İşte bunlar olacaktır. Başka, yine Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinde geçen aleyhissalatü vesselam Efendimizin yerden bir avuç toprak veya işte taşla karışık toprak alıp şöyle küfar üzerine alelade bir şekilde, fakat onun elinden alelade bir şey zuhur etmediği için fevkalade ve harikulade bir hadise olmuş ve o bir avuç toprak müşriklerin gözlerine, burunlarına kaçmış, kimisini öldürmüş, sersemletmiş ve böylece İslam ordusu onlara galebe çalmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bu ayeti kerime hadiseyi çok net bir şekilde anlatır. Estaizu billah. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Ey Habibim, o taşları o toprağa alıp da onlar üzerine fırlattığında sen atmadın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Allah attı. Zaten mucize de aynen buna deniyor. Peygamberin elinden, peygamberin hayatından Allah Teala'nın kendi tecelliyatını göstermesi. Hani diyorlar ya, mucizesi yoktur diye Peygamber Efendimizin. İşte bir ayette sabit, başka yüzlerce, binlerce mucizeden bir tanesi daha. Ve burada kıymetli dostlar, bir şey daha dikkat çekmek isterim. Allah Teala'nın izniyle sen attın değil, Allah attı şeklindeki bu ayeti kerimenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin efendisi olduğuna, çünkü Hazreti İsa'nın ölüyü dirilttiğinde, o kuş heykeline nefes edip de uçurduğunda, hastaları meshettiğinde onların iyileşmesine Cenab-ı Hak biiznillah, Allah'ın izniyle, biiznihi, onun izniyle şeklinde işaret edilmiştir. Fakat burada aleyhissalatü vesselamın o müdahalesini bizzat Allah'ın yaptığını ayet-i kerimenin beyan etmesi Efendimizin şanının büyüklüğüne işarettir diyor alimlerimiz. İşte Bedir'de bu hadise de zuhur etti ve artık meleklerin nusreti, yani Allah'ın nusreti melekler şeklinde zuhur etmesi, taşların atılması ve neticede artık tabi bu zaferin şöyle herkesin anlayacağı bir zafer olması için belki de Ebu Cehil'in tepelenmesi. Ebu Cehil hemen oradaki iki sahabi tarafından bir şekilde ölecek raddeye getiriliyor. Tam bu esnada da Hazreti Resul-i Ekrem, acaba Ebu Cehil'in durumu ne oldu diyerek soruyor. Bu kadar. İşaret bu kadar. Fakat Abdullah'ların meşhuru, İslam tarihindeki Abdullah denildiğinde ilk akla gelen zat Abdullah İbni Mesud'dur. Abdullah İbni Mesud bu sözü hemen fark ediyor, bu işareti alıyor. Hemen cenk meydanına yürüyor ve Ebu Cehil'i orada kıvranırken kanlar içerisinde görüyor. Fakat Ebu Cehil o anda bile Efendimiz'e hakaret etmekten geri durmuyor. Hatta şöyle söylüyor maalesef. Sen diyor benim ölmemi falan bırak. Ey çoban, Abdullah İbni Mesud'a söylüyor. Küçük görüyor hala. Efendimiz'i küçük gördüğü gibi Efendimiz'e tabi olanları da küçük görmek cehalet adetidir kıymetli dostlar. Modernlik adeti değildir. Biz bu siyerleri boşuna okumayalım. Çok dikkatli dinleyelim. Ebu Cehil öyle diyor. Ey koyun çobanı, bırak şimdi sen beni öldürmeyi falan. Sen nesin ki? Sen bana söyle bakayım. Ne oldu? Bedir'de kim kazanıyor? Biz mi kazanıyoruz, siz mi kazanıyorsunuz? Tabii ki biz kazanıyoruz. Kafir diyor. Yüzünü buruşturuyor. Ve bakın küstahlığa. Sen gidince söyle peygamberine. Ben söyleyemiyorum, o ismiyle söylüyor. Sen gidince söyle. Ona karşı nefretin 1000 kat arttı. Bakar mısınız? 1000 kat arttı. Aslında cihat ve fetih bir insanın küfrünün ve zulmünün artmasına mani olmak için Allah'ın lütfettiği bir şeydir. Yani düşünün, Ebu Cehil o hınçla yaşasa kim bilir kaç kişinin kanına girecek. Cehennemdeki azabı kat be kat artacaktı. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz Ebu Cehil öldü. Ama Ebu Cehil'i siz ne zannediyorsunuz? Ebu Cehil var ya, Ebu Cehil Firavun'dan daha büyük bir kafirdi. Benim Firavun'um Ebu Cehil'dir diyecektir Bedir gazasından sonra. Abdullah İbni Mesud bu konuşmaya orada son veriyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaretini alıp anlayıp gidip işi halleden Abdullah İbni Mesud'a da takdirlerini ve tebessümlerini sunuyor. Ve artık İslam'ın başı çeken kafiri Bedir'de tamamen helak olmuş. Aynen Efendimizin gösterdiği yerde canı çıkmış. Ve bu dünya hayatında kendisine zulmetmekten de başkasına zalimlik yapmaktan da bir şekilde kurtulmuştur. Bu arada Bedir gazasına katılamayanlar var. Kıymetli dostlar, şimdi lütfen gözlerinizi, kulaklarınızı çok iyi açın. Bedir gazası konuşulur da şu kısmı hiç konuşulmaz. Bedir gazası cereyan ettiği sıralarda kıymetli dostlar, bir düşünün. Hani bir insan sefere gidiyor, cihada gidiyor veya savaşa gidiyor. Gayri ihtiyari ailesiyle de bir alakası vardır, değil mi? Çanakkale şehitlerinin ailelerine yazdığı mektupları hatırlayın. Yani bir yönüyle de aklı aslında ailesindedir veya ailesiyle irtibatlı bir ruhi yapısı vardır. Şimdi düşünün. Efendimiz zaten bu şekilde cihatta. Bir yandan Allah'a dua ediyor muzafferiyet için. Bir yandan sahabisini kolluyor. Bir yandan komutanlık yapıyor. Kulluğunu bir an olsun bırakmıyor. Fakat bu arada ne oluyor? Medine'de kıymetli dostlar, Efendimizin kızı Hazreti Rukiye alemi cemale göçecektir. Düşünün bir babayı. Kendisi savaşta, Allah yolunda cihatta ve bir yandan da kızı alemi ahirete göç etmiş. Acaba bir Müslümanın, inanmış bir insanın Efendimiz hakkında bahsederken işinin kolay olduğunu, rahatlık içerisinde İslam'ı yaşadığını kim iddia edebilir? Zerre kadar imanı varsa. Zaten Hazreti Osman radıyallahu anh'te kıymetli kardeşlerim Bedir gazasına katılamamıştır. Lütfen buraya da çok dikkat edelim. Allah rızası için. Biz Siyer-i Nebi'yi okurken, Siyer-i Nebi'nin özelliklerine, böyle inceliklerine bakarken bazı şeyleri kaçırıyoruz gibime geliyor kıymetli dostlar. Hazreti Osman niye cihada katılamadı? O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında takdir ettiği başka bir işle, razı olduğu bir işle uğraşıyordu. Hazreti Rukiye hastaydı, rahatsızdı. Osman İbni Affan onun yanında kalsın diye Efendimiz gelmesine müsaade etmedi. Ve Efendimiz Osman-ı Zinnureyn buyurduğunu biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Osman'a 1000 kızım olsa, değil bir kızım, 1000 kızım olsa yine Osman'a verirdim buyuruyor. Şunu unutmamak lazım kıymetli dostlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o 4 büyük halifesi, Ehl-i Sünnet'in, Ehl-i Sünnet akaidini gösteren, o duruşunu gösteren o 4 büyük halife, camilerde başımıza baş tacı yaptığımız Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali efendilerimiz, çok acayiptir ki Ebu Bekir ve Ömer efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kayınpederidir. Efendimiz'e kız vermişlerdir. Hazreti Ayşe Ebu Bekir Efendimizin kızıdır. Hazreti Hafsa Hazreti Ömer Efendimizin kızıdır. Kayınpederidir yani Efendimizin. Hazreti Osman'la Hazreti Ali, Hazreti Osman'la Hazreti Ali de Efendimizin damatlarıdır. Ebu Bekir Ömer kayınpeder, Osman Ali radıyallahu anhum damatları. İşte sarsılmaz bir bütünlük, iç içe geçmiş bir İslam tevhid inancı, Ehl-i Sünnet akaidi. Evet kıymetli dostlar, Bedir'in bu şekildeki tezahürleri öyle bir noktaya geliyor ki artık Müslümanlarla baş edemeyeceklerini, Müslümanların artık öyle itilip kakılamayacağını bütün alem anlamış oluyor demiştik hatırlarsanız. Bunu çok iyi anlayanlardan biri de bir zümrede Yahudiler olmuştur kıymetli dostlar. Çünkü Tevrat'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismi de Sahibul Kadîb'tir. Bir diğer ismi de Sahibus Seyf'tir. Biz hocamıza onu yazdırmadık. Bugün başka bir şey yazıyor. Yani demir, elinde demiri tutan, demir asası olan, Sahibus Seyf, elinde kılıç olan, kılıç sahibi. Bir ismi de Efendimizin Sahibul Miğfer, savaşta başa giyilen, o muhafaza için giyilmiş olan baş zırhına miğfer deniliyor biliyorsunuz. Tevrat'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cihat edeceği bildirilmişti. O ahir zaman nebisi cihat edecek. Kendisiyle savaşanlara galebe çalacak. O demire hükmedecek. O elindeki asayla cennette Kevser başında bekleyecek ve sünnetine tabi olanları bir bir Kevser'e davet edecek. sünnetine hakaret edenleri Kevser'den uzaklaştıracak, cihat eden peygamber olarak biliyorlardı. Ve işte Medine'ye Müslümanların muzafferiyet haberi geldiğinde, ahir zaman nebisi olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Musa aleyhisselamın haber verdiği zat olduğu hiç şüphesiz olarak Yahudiler tarafından anlaşıldı ve onların da korkusuna korku kattı. Fakat Beni Kaynuka ve Beni Nadir kabileleri gizli gizli müşriklere yardım etmişti. Bunun da hesabını vereceklerdi. Hangi hususta? İntikam için değil, kanunu çiğnedikleri için hukuki açıdan bunun hesabını elbette vereceklerdi. Bir başka özellik Bedir'e bakışımızı güzelleştirmesi için. Mekke'ye geldiğinde Ebu Rafi dinini saklıyordu. Ebi Leheb'le arasında hala bir husumet olduğu için Müslümanlığını da saklıyor. Çünkü Ebu Leheb çıldırmış vaziyetteydi. Azgın bir kafirdi. Tebbet yede Ebi Leheb'in ve tebbe ayeti kerimesini hatırlayın. Allah Teala beddua etmiş ve ibretlik olarak onu göstermişti. Fakat bir parantez, Ebi Leheb sadece bir şahsın ismi değildir. Ebi Leheb'in sadece bir insan olarak düşünülmemesi gerektiğini, Ebi Leheb'lik meselesinin İslam'ı eliyle boğmak, dedikodu çıkartmak ve itibarsızlaştırmak isteyenlerin aynı durumda olduklarını müfessirler haber vermiştir. Ebu Rafi işte yanında anlatıyorlar, ne oldu? Yenildik diyorlar. Fakat yenildiğini söyleyen kişi diyor ki, kaçan kişilerden birisi Ebu Süfyan'la beraber, acayip boyları vardı, devasa boyuttaydı deyince Ebu Rafi, onlar melekti anlayamadın mı deyince Ebu Leheb kızıyor. Çok gariz hakaretler ediyor. Sen böyle beni tek görüyorsun da artık savunmasız mı zannediyorsun? Senin hakkından gelirim diyor. Oradaki çadır direğini kaparak Ebu Leheb'e bir darbe vuruyor ve Ebu Leheb de Bedir gazasından 7 gün sonra tepelenip gitmiştir. Allah Ebu Leheb'le haş olmaktan, Ebu Leheb fıtratlı insanlarla imtihan olmaktan bizleri muhafaza eylesin ve hayatımızdan hem böyle ahlakı hem böyle insanları hayırlısıyla Cenab-ı Hak bertaraf eylesin. Kıymetli dostlar, Bedir böyledir ve Bedir ashabı şereflidir. Bedir ashabı hakkında Kur'an-ı Kerim'de onların geçmiş ve gelecek günahları silinmiştir diyerek Allah ferman eylemiştir. Demek ki Bedir sadece tarihte yaşanmış bir savaş ve harpten ibaret değildir. Allah'ın seçilmiş kullarını göstermesi için takdir ettiği mübarek bir zemindir. Kıymetli dostlar, Hattat abimiz ne yazdı? Sıratun müstakim. Evet efendim, şöyle de göstereyim. Hakikaten de müstakim bir yol gibi çıkmış efendim. Elinize sağlık. Sıratun müstakim. Hani ihdine sıratel müstakim diyoruz ya. Bizi doğru yola hidayet eyle. Ya Rabbi diyoruz ya. O doğru yolu biz nasıl biliriz? Tabii ki Hazreti Muhammed'den. Doğru yolda olduğunu kim iddia edebilir kıymetli dostlar? Ancak Resulullah Efendimizin yolundan gidenler bunu söyleyebilir. O sebepten Efendimizin bir ismi de Sırat-ı Müstakim'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri doğru yoldan ayırmasın. Sırat-ı Müstakim'inden ayırmasın. Ve Sırat-ı Müstakim olan Peygamberimizin nuruyla bizleri mesud eylesin. Allah'a emanet olunuz. Vesselam.